Ayrım 18.
Evet, Hakçası bugüne kadar toprağın derinliklerinden ikiz, üç yüz ya da daha çok eş içerikli yaşantılarımız olabileceğini kanıtlayan en küçük bir belge, bir yazıt, hatta bir fosil bile çıkarılabilmiş değildir. Ben de kişisel olarak ne eski yazıtlarda, ne Ahdi Atik'te, ne Ahdi Cedid'de, ne Kur'an'da, ne Eflatun'un Alkibiyadis'inde, ne İbni Batuta'nın Rihlesi'nde, ne de eski büyücülük betiklerinde, salname ve seyahatnamelerde beni doğrulayacak bir yazı ya da işarete rastlayabildim. Sevgilim, sen ne kadar ukala deyip kızsan ve hemen yaşamımızdan çıkarıp atmamızı önersen de, Nin, isim karalanmıştı, muhakeme tarzının hayli güçlü olduğunu kabul etmemiz gerekir. Ama ben kolay pes etmem. Kolay yılmam. Hareket noktamın doğruluğundan eminim. Belki kanıtlama çabası içinde ufak bazı ayrıntılarda yanlışlığa düşmüşümdür. Onun karşı çıkışına dayanarak yaptığı şeylerin başka bir açıklama yolu vardır. Olması gerekir. Evet, yok olan dönemlere ait herhangi bir fosil, en azından mikroskobik bir kalıt bulabilmiş değiliz. Ama bu belki de yaşamın yeni çağına ait dinozorların, pterodaktil ya da amiplerin bir önceki yaşam evresindeki benzerlerine ait olan embriyonlarla yinelenmiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Daha yeni yaşam çeşitlerine ait örneklerin ortaya çıkması içinse yeteri kadar zaman geçmemiş olabilir. Aslında benim düşünce tarzıma uygun bir benzetme yapma olası ise, doğa ya da tanrının en önceden, yani evrenin ya da en azından yeryüzünün ortaya çıkmasından önce binlerce bilinmeyen alaşımlar ve yöntemlerle yaratıp kurmuş olabileceği herhangi bir dev bilgisayar sisteminin ne kadar gelişmiş, gerçek anlamıyla olağanüstü, daha doğrusu doğaüstü bir yapısı olursa olsun, matematik, hatta geometrik dizinlerle belirlenemeyecek kadar çok sayıdaki dinozor, solucan, insan ya da amip için durmadan yeni yaşam senaryoları uyduracak ve bunları moleküler yumurtalar ya da fosiller şeklinde bile olsa yüzyıllarca saklayacak kadar büyük bir bellek kapasitesi ve düş gücüne sahip olabileceğini düşünmek mantıklı sayılır mı? Bunun aksi o akıl almaz büyüklükteki yaratıcı gücü bir anlamda hafife almak anlamına gelmez mi? O, öyküsünü ya da romanını, senaryosunu ya da kurgu metnini kusursuz olarak bir kez yazmıştır. Yeni baskıları için, yeni sahneye koyuşlar için bir tek harfini bile değiştirmek kimsenin haddi değildir. Ve üstelik aksini savunmak, onun madde senaryoları için geçerli olduğunu saptadığımız mantığına göre apaçık bir savurganlık olur. O halde ben, daha önce yazılıp belki birçok kez sahnelenmiş olan bir senaryoyu yeniden oynamaktayım. Yani kusura bakma ama sevgilim, eğer benim benzerimin, bu kez isim yerine sadece 3 nokta konulmuştu, benzeriyle zamanın herhangi bir boyutunda yaşına başına bakmadan aynı yatağı bir kez paylaşmışsa, o kızın bugünkü ikizinin de benim koynuma girmesi kaçınılmazdır. Hayır, lütfen kızma. Bu mektuptaki her şeyin, bütün yazdıklarımın, gerçekte bu sonuca varmak için uydurulmuş bir senaryo olduğunu söyler gibisin. Bu kadar acımasız olma. Ben, yaşını başını almış, düşünme yetisine sahip geveze bir arkeoloji hocası, bir kendi gider filozof olabilirim. Ama aynı zamanda doğanın herkese cömertçe dağıttığı başka bir yeteneğim daha var. Beni ayıplama. Elimde değil. Onunla ne zaman bir araya gelsek, bu yeti edepsizce baş gösteriyor. Kendimi mazur göstermek için saflık, dokunulmamışlık gibi sahte kavramlara sığınacak değilim. Onun şeytansı yeteneklerini bir bilsen. Ötekisine gelince, evet, ondan da hoşlanıyorum. Güzel bacaklara bayılırım. Güzel göğüsleri de var üstelik. Armut gibi, benim sevdiğim, şu insanın ısırırken dişini kamaştıran sert Ankara armutlarını andırıyor. Ve dudakları, ve... Ama bütün bunlar benim için bir resim sergisinden tabloları andırıyor. Allah kahretsin. Beni biliyorsun. Bundan sonra değişemem ki. Senaryoda rolüm başka türlü belirlenmiş bir kere. Mamafi, seni her zaman bu senaryoların dışında tuttuğumu sakın unutma sevgilim. Sen bambaşkasın. Sen hep benimleydin, benimle olacaksın. Ezelde ve ebette. Seni zamanın herhangi bir boyutunda, velev benim bir fotokopi kaydım olsa bile, bir başkasıyla paylaşma fikrini benimseyebileceğime inanma. Seni adıyla sanıyla yazmış, şuralarından buralarından şapur şupur öperim. Akıllı ve deli sevgilin. 16. Vay be, dedi içinden. Bu mektubun yazıldığı kişinin gerçekte var olmadığından hemen hemen hiç kuşkusu kalmamıştı. Şimdi anımsıyordu. Koli ile gemiye gönderdikleri arasında bulunan, kendi yazdığı ve imzalı olarak yeğenine yolladığı Helen ve İon uygarlığını karşılaştırdığı kitapta tartışma yöntemi olarak Sokrat'ın soru-yanıt yöntemini benimsediğini belirtmişti dayısı. Bu mektubu yazarken de aynı yöntemi kullanmış olmalıydı. Kendi kendisiyle savaşırcasına. Bir langırt oyuncusu gibi. Ancak dayısının çok ilginç olmakla birlikte okuduğu mektupta geliştirdiği kopyalamalar ya da yeniden sahneye koymalar kuramına doğrusu pek aklı ermemişti. Ermesi de gerekmiyordu. Ama yine de bu kuram mektupta adı karalanan kadının her kimse belirttiği gibi ve kendisinin de anlayabildiği kadar Darwin'in evrim kuramıyla pek bağdaşmıyordu. Kaldı ki bildiğine göre doğada bugün bile yeni değişimler yaşanıyordu. Şu küçücük bahçede hemen her akşam değişik böcek türleriyle karşılaşmıyor muydu? Dayısının kurnazca bir taktikle ezdiği bok böceği daha önce bir kundura altında ezilmiş olan ama belki de duyargasının biçimi yeterince evrime uğramamış bir başka bok böceğiyle neden aynı senaryoyu oynamak zorunda kalsındı ki? Dayısı da zaten farkındaydı bunun. Bu yüzden kıvırtmaya çalışmıştı. Ama görünüşe göre güzel bacaklı, güzel göğüslü, güzel dudaklı sevgilisine yutturamamıştı. Peki ya öteki kimdi? Saf ve el değmemiş. Ama şeytansı yetenekleri olan. Düşünüyor. Kendisiyle aynı yaşam senaryosunu oynayabilecek bir başka çarkçıbaşı, buhar makinelerinin keşfinden önce yaşamış olamazdı. Meğer ki Atlantis söylencesinde olduğu gibi bambaşka bir uygarlık döneminde dünyaya gelmiş olsun. Dayısı da galiba böyle çok eski uygarlıkların varlığını savunuyordu. Aslında hoşuna gitmemiş değildi bu kuram. Geçmiş başarısızlıklarından dolayı insanın kendisini suçlamasına gerek kalmıyordu. Geleceğe bakarken de umutsuzluğa düşmeye neden yoktu. Kaldı ki önceden yazılmış bir senaryo varsa bile ezberlememeleri için bütün sekanslarının metni verilmiş değildi tüm canlılara. Bok böceği gibi bütün öteki canlılar ve tabii insanlar da ne zaman ve nasıl ezileceklerini bilmiyorlardı. Ama tabii hepsi bu kadar değildi. Dayısının umutları gibi onun da yarınlar için beklentileri vardı. Nevniha'nın yıllar önce çok uzak bir liman kentinde ona bir ölümlünün yaşayabileceği en büyük mutlulukları tattırmış olan kadınınkiyle çakışan, plajda yarı çıplak güneşlenirken başını döndürmüş olan görüntüsü dolaşıyordu gözlerinin önünde. Belki bir önceki yaşam kuşağında onunla birlikte olmuştu ve şimdi içinde yaşadıkları yaşam kuşağında yeniden birlikte olmaları değişmeyen senaryo gereği kaçınılmazdı. Neden olmasın? Ama içinde garip bir sıkıntı oluşmuştu mektubu okurken. Kıskançlık gibi bir duygu. Sanki dayısı da aynı görüntüyle karşılaşmıştı. Aşağıda kıyı boyunca yaptığı bir gezi sırasında. Yaptığı benzetmeler o kadar uyuyordu ki Nevniha'nın görüntüsüne. Aynı upuzun bacaklar, aynı sert Ankara armudunu andıran göğüsler ve... Ya öteki... bu o öteki de sakın bakkalın kızı olmasındı. 28 yaşına geldiği için şimdiden evde kalma telaşına kapılan, aptal, el değmemiş ve anasının şeytansı yetenekleri sayesinde er geç iyi bir koca bulacağına inanan. Ama aslında tanıdığı kadarıyla dayısının ima ettiği serüvenleri yaşamış olabileceğine ihtimal veremiyordu. Bu mektupları yazarken gemideki arkadaşı gibi belki o da sadece kendi kendisini kışkırtıp coşturmak istemişti. Hele bir gün o mektupları bir başkasının okuyabileceğini de düşünmüş idiyse, kim bilir, bu evi olduğu gibi yeğenine bırakmış olduğuna göre. Peki ama bütün bu yaşam kuramları, yaşam senaryoları, bok böcekleri, isimsiz ya da ismi karalanmış, gerçek ya da sanal sevgililer arasında o gizemli falcı küresinin yeri neredeydi? Bir ilişki var mıydı gerçekten aralarında? Sevgilileri gibi mektubunda yazdığı, kendince tanımladığı billur küre de bir düş ürünü müydü yoksa dayısının? Daha doğrusu o kürede var olduğunu ileri sürdüğü, dünyanın geleceğini etkileyebilecek gizli güç. Gözlerini yavaş yavaş kaydırarak kendi billur küresinin bulunduğu tarafa baktı. Kendi küresi oradaydı. Düş ürünü falan değildi. Gerçekti. İlk gün koyduğu yerde uslu uslu duruyordu. O gerçekti ama geçen iki gün içinde yaşadıkları belki de tümüyle bir düş, bir sanrıydı. O küre belki gerçekten de bir çeşit elmastı. Bir yontma taş dönemi büyücüsüne aitti. Bir kraliçenin tacından koparılıp alınmıştı. Bir Osmanlı şehzadesinin haremindeki Çerkes halayıklarından birisine doğurduğu bilmem kaçıncı oğlan için verdiği bir armağandı. Ama hepsi o kadardı. Onun olmadık güçleri bulunduğunu söylemek budalalıktan başka bir şey değildi. Kendisine o son mektubu yazarken dayısı iyice bir kafa çekmişti anlaşılan. Kendisi gibi. O da o gece içkiyi ve mutluluk haplarını fazlaca kaçırmıştı. Hepsi buydu ve bunun öyle olup olmadığını öğrenmesi çok kolaydı. Evdeki bütün ışıkları yaktı. Yine de çarpılabileceği, yanabileceği korkusuyla fırından tepsi çıkarmak için kullandığı özel amyant dokumalı eldiveni eline geçirdi, felsefe taşını yerinden aldı, kitaplığın çekmecesine yerleştirdi. Kristal küre bu kez hiç kımıldamadı. Rengini bile değiştirmeye kalkışmadı. Sadece biraz canının sıkılmış olduğu hissedilebiliyordu. Elbette bu hiçbir şey kanıtlamıyordu. Ayrıca için için ondan böylece kurtulamayacağını biliyor, onu çekmeceye kapatarak etki alanının dışına çıkabileceğini ummuyordu. Bir bakıma bunu pek de istiyor değildi. Sadece onu ertesi gün yeniden çalışmaya gelecek olan duvarcıların meraklı bakışlarından uzak tutmayı amaçlamıştı. İkinci gün duvarcılar gelir gelmez erkenden aşağıya, deniz kıyısına indi. Billur topu güvence altına aldığını varsayabilirdi ne de olsa. Çadır büfenin önünde küçük kız yine çok neşesiz ve boynu bükük karşıladı onu. "Ne o?" dedi. "Hastalandın değil mi? Sana söylemiştim öyle dolaşma diye. Yoksa bana dargın mısın, hatrını sormaya gelmediğim için?" "Hasta masta değilim." Sonra hıçkırmaya başladı. "Sen gelmedin, o da gelmedi. Biliyorum, siz ikiniz beraberdiniz. Sen artık benim resmimi çekmek istemiyorsun. Sen onun resimlerini çekiyorsun şimdi, değil mi?" "Tabii, o çok güzel. Güzel giysileri de var. Sen onunla yatıyor musun, yatmıyor musun? Doğru söyle." Kendisini gülmeye zorlayarak, "Dur bakalım, nereden çıkarıyorsun bunları?" dedi. "Onu ben de iki gündür görmedim. Hem onu doğru dürüst tanımıyorum bile. Oldu mu? Beni kandırmak istiyorsun. Seni niye kandırayım? Hem bir kadınla yatarım, yatmam. Bundan sana ne? Ayrıca başka kadın mı yok? İnanmıyorum. Sen beni aramıyorsun. Hasta olduğumu bildiğin halde gelmedin. Sağ mıyım, öldüm mü sormadın. Beni görmek istemiyorsun. Beni hiç sevmiyorsun." 40 yıllık karısı ya da sevgilisiymiş gibi dudaklarını büzerek, sitemle, sesine acı bir eda vererek konuşuyordu. "Saçmalama" diyerek çenesini okşamak istedi. Kız canı yanmış gibi elini itti. geriye sıçradı. "Bırak beni," dedi bağırırcasına. "Ne oluyor sana?" Bir şeyler daha söylemek istiyordu kız galiba. Önce ağzını açtı, sonra birden döndü. Koşarak çadırına gitti. Çadırın bez kapısını üzerine çekti. Onun şimdi içeride ağlamakta olduğunu tahmin etmek zor değildi. Ne yapabilirdi ki? Belki en baştan fotoğrafını çekeceğini söylediği zaman yanlış davranmıştı. Şimdi sözünü yerine getirmeye kalkacak olsa kim bilir ne umutlara kapılacak, nasıl dolanacaktı ayaklarını. Yine de galiba tek çıkar yol, bir sabah erkenden makinesini yanına alarak aşağıya inmek ve onun birkaç poz resmini çekmekti. Bunu nicedir ihmal ettiği için kabahat yine de kendisindeydi. Şortuyla havlusunu oracıktaki iskemlenin üzerine bıraktı. Küçük kızın iki gündür Nevniha'nın da görünmediğini söylemiş olmasına karşın yine de gizli bir umutla kumsalın bütün girinti çıkıntılarını gözleriyle taradı. Yoktu. İçinde küçük kızınkine benzer bir burukluk, itiraf edilemez bir kırıklık hissederek küskün küskün girdi denize. Bir kere dalıp çıktı. Şimdi küçük kız da yoktu görünürde. Omzunu silkti. Canları cehenneme dedi içinden. Bu sözü yalnız küçük kız için, yalnız Nevnihan için değil, kendisinin ve dayısının tanımış olduğu bütün kadınlar için söylemişti. Hiçbir şey yapmadığı halde şimdiden usanmıştı bu kadınların, bu kızların kaprislerinden. Hem kendisi için hem de yukarıda durmakta olan işçiler için yiyecek bir şeyler alması gerekiyordu. Bu yüzden ister istemez bakkal dükkanına kadar sürdü arabasını. Bakkalın kızı da aynı neşesiz, boynu bükük tavırlar, aynı dargın bakışlarla karşıladı onu. Yalnız küçük kızdan kuşkusuz daha deneyimli, bu nedenle de daha işveli ve kırıtkandı. "Nerelerdeydiniz?" dedi o da. "Beni hiç özlemediniz mi?" Giysisinin omuz attıklarından birini bir televizyon filminde ya da gazetelerden birinin magazin ekinde gördüğü gibi bir vamp edasıyla aşağıya kaydırmıştı. Başka bir gün olsa bu her şeye karşın çekici görüntü karşısında belki biraz iştah pırıltısı belirebilirdi bakışlarında. Ama bugün çok yorgundu. Yine de kimsenin görmeyeceğinden emin olduktan sonra ellerinin titremesine engel olamadan dayısından öç alırcasına çapkınca okşadı genç kızın yanağını. Kız hemen o eli tutup göğsüne, memelerinin arasına bastırdı. "Bakın kalbin nasıl çarpıyor," dedi. "Siz çok zalimsiniz. Ben sizi ne kadar seviyorum ama siz fark etmiyorsunuz bile. Bana hiç mi acımıyorsunuz?" Avcunun içinde yumuşak çıkıntıların sıcaklığını hissederek güçlükle çekti kendisini bir adım geriye. Elinde olmadan gülmeye başladı. İçinden "Dayımla da böyle mi konuşurdun?" demek geçiyordu. Kendisini tuttu. "Yapma," dedi. O da sitem ediyormuş gibi. "Bırak bu sözleri. Biliyorsun sen benim arkadaşımsın. Öyle değil mi?" Kız dinlemiyordu bile. Hesap sorar gibiydi. "İki gündür o kadınlaydınız değil mi?" "Biliyorum. Sakın bana yalan söylemeye kalkmayın." Çadır büfedeki küçük kızla sözleşmiş gibiydiler. Neredeyse evet diyecekti. Gerçek de bu değil miydi? "Saçmalama," dedi. "İki gündür evden çıktığım yok. İşçiler yıkılan duvarı tamir ediyorlar." Duraksadı kız. Bu sözü doğrulayan duyumlar almış olmalıydı çevresindekilerden. Bakışları ümitle parladı. "Gerçekten mi?" dedi. "Tabii gerçek. Ne zaman bitiyor peki işleri?" "Umarım akşama bitirirler." Bir sessizlik oldu aralarında. Kız kuşkulu bir tavırla sağına soluna bakıyordu. Annesiyle babası içeride bir satıcıyla konuşuyorlardı. Asmalı kameriyenin altında okey oynayanların gözleri noktalı taşlardan başka bir şey görmezdi nasıl olsa. Fırsat bu fırsat diyerek ani bir kararla parmaklarının ucunda yükseldi. Bu kez onun kendisini çekmesine fırsat bırakmadan dudaklarına bir öpücük kondurdu. Sıcacık, hoş kokulu bir öpücük. Karşılık vermemek için kendisini zor tuttu. "Deli kız, bir gören olsa ne der? Ne derse der. Size ne oluyor? Beni ne zaman çağıracaksınız evinizi göstermeye?" Canı sıkıldı. Ne oluyordu bu kızlara böyle? Görenler de kendisini Kazanova sandığını düşüneceklerdi. Öyle merak ediyorum ki. Çok güzelmiş. Kitaplığınız, müzik setiniz, plaklarınız, taraçanızın manzarası da harikaymış. Kim anlattı bunları sana? Yöneticinin hanımı. Dayınızın sağlığında sık sık giderlerdi evinize. Annemle ikisi konuşurlarken duymuştum. Sonra dayınızın bir de gök dürbünü varmış. Yıldızları seyredermiş onunla geceleri. Onu da çok merak ediyorum. Bir akşam gelsem bana da gösterir misiniz? Gülmemek için zor tuttu kendisini. Bildiği kadar koleksiyon gösterme numarasını yapmak erkeklere düşerdi. Dayısının bir teleskopu olduğunu da bilmiyordu doğrusu. Yoksa onu da mı götürüp çöplükte saklamıştı? Gece vakti yalnız başına gelemezsin benim oraya dedi. Herkes uyuyunca kaçar gelirim. Açık sözlülüğüne ve cesaretine şaşmamak elde değildi. Onun istediğinin bu olmadığını bile bile. Yöneticileri çağırdığım bir akşam rica ederim seni de getirirler dedi. Boynunu büktü kız. Ne yapayım ben onlarla gelip? Beni ayrıca çağıramaz mısınız? Demek yöneticiyle karısı dayısının sağlığında tepedeki eve sık sık gelip gidiyorlardı. Bu da çok doğaldı. Yakın dosttular. Bunu niye düşünmemişti ki daha önce? Aklına takılan pek çok şeyi öğrenebilirdi onlardan. Duvarcılar iki günde bitirdiler işlerini. Onlar duvarı örerken birkaç kez yanlarına gitti. Eski kazı yerinde olduğu gibi yıkılan duvarın altından da başka bir billur top çıkacak mı diye merak ediyordu. Ya da kim bilir, tarihin uzak bir döneminde dayısı gibi yaban domuzlarının dişleri arasında can vermiş olan bir başka arkeoloji uzmanının kanlı ceketine de rastlayabilirlerdi. Oysa olağanüstü hiçbir şeyle karşılaşmadılar. Duvarcılara paralarını verip yolladıktan sonra yöneticilere telefon etti. Akşamüstü bir bardak çaylarını, daha doğrusu bir kadeh viskilerini içmek için evlerine gelmek istediğini söylediği zaman yöneticinin karısı pek sevindi. Ne zamandır onlar da yemeği almayı düşünüyorlarmış onu. Ama münzevi yaşamaktan hoşlanan birisi diye bildikleri için cesaret edemiyorlarmış. Madem ki ziyaretlerine gelmek istiyormuş, hiç değilse bu ilk seferinde yemeğe kalmalıymış. Yönetici de güzel bir balık bulmuşmuş. Zaten Allah ne verdiyse bir salata, bir kavun, öyle zahmete falan girecek de değilmiş. Doğrusu bu yemek davetini beklemiyor değildi. Teşekkür etti. Geldiğinden beri bu ilk davetleri olduğuna göre oldukça resmi bir yemek olacak demekti. Ne götürebileceğini düşündü. Bahçede çiçek boldu. Böyle bir yerde çiçek götürmenin anlamı yoktu. Yine de bahçenin bakara cinsi en güzel gülünün tomurcuğu yeni açan en uzun dalını kesti yöneticinin karısına sunmak üzere. Yöneticinin bira ve rakıdan başka içki içmediğini biliyordu. Ama belki karısı şarap içmeye yeğliyordur diyerek bakkala uğradı. Hafif bir serinlik çökmüş olduğu için olacak, ön tarafta oyun oynayanlar erken dönmüşlerdi evlerine. Kız da yoktu ortalarda. Tam sormak için ağzını açıyordu ki, bakkalın karısı yüzüne biraz garipçe bakarak, ''Amcası gillere gitti.'' dedi. ''Sizin evin alt sırasındaki ikiz evlerde oturuyorlar. Bildiniz mi? Merak etmeyin, çocuk değil o.'' Adeta hesap veriyordu. Tuhafına gitti, elinde olmadan, ''Çocuk değil ama genç bir kız. Gece vakti tek başına bırakılır mı oralara?'' dedi. ''Dayının başına gelenlerden sonra, korkmuyor musunuz? Ne de olsa burası dağ başı gibi bir yer. Siz merak etmeyin, bir şeycik olmaz.'' Bizim kız kendini korur evelallah. Alayın içinden geçse kılına dokundurtmaz. Koskoca kız. Dayınızın başına gelen başka. Sonra çok şey biliyormuş da söylemeye çekiniyormuş gibi gözlerinin içine ikircikli bir bakış fırlatarak ekledi. Korkacak ne olabilir ki? Gece bekçisi var. Herkes dışarıda bu saatte. Dayınızın belki başı dönmüştür. Çukura düşerken yaralanmış olmalı. Ya öyle dediler. Domuzlar kan kokusuna üşüşmüşler. 5. kaset 1. yüzün sonu.